Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.
Sesli Dergi'ye hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Sizlerle haftanın son gününde birlikteyiz. Ve bugün de yine birbirinden güzel yazıları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Efendim elimizde Yüz Akı Dergisi'nin aylık Edebiyat, Kültür, Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi Yüz Akı'nın son sayısı bulunuyor. Kasım 2014 sayısı var ve Kaktüs Olma, Gül Ol kapağıyla çıkmış Yüz Akı Dergisi. Bu dergiden sizlerle birkaç yazıyı paylaşmaya çalışalım. İlk olarak Yüz Akı'ndan sizlere Mustafa Asım Küçükaşçı imzalı Dijital Çağda Sözün Adabına Dair başlıklı yazıyı paylaşmak istiyoruz. Zamanında bir adam pazardan pamuk alır. Eve geldiğinde hanımı, esnaf tartıda hile yapıyor, adamı aldatıyor türünden bir şeyler söyleyince adam karısını boşayıverir. Herkes şaşkındır. Sorarlar, sen ehli iffet hanımını ne diye boşadın? Bu iş sana yakıştı mı? Cevap da davranış gibi garip ve düşündürücüdür. Hanımım, pamuk satan adamın gıybetini etti. Yarın mahşer yerinde o adam dava edecek ve muhakeme olunacaklar. Ben gayret sahibi bir insanım. Nikahlı eşimin o gün namahremle söyleşmesine razı olamadım. Bu hikaye 17. asır Diyarbakır şairlerinden Ahmet Mürşidi'nin Pentnamesinden. Mübalağalı bir şekilde iki hususun altını çiziyor. Mahremiyet ve gıybet. Bugün gerek gerçek hayatta, gerekse de sanal tabir edilen ekranlar üzerinden akıp giden alemde bu iki madde darbeler yiyor. Evvela bir hususta anlaşalım. Edep ve adap üzerine ne söylenirse, ne yazılırsa, ne okunursa bunun değerlendirmesini iç dünyamızdaki muhasebede kullanmalıyız. Başkalarını muahize etmekte, eleştirmekte değil. Aksi takdirde bir edep bahsini bizzat edepsizlikte kullanmış oluruz. Çünkü kusuru başkasında aramak en büyük kusur. Çünkü ben edepliyim, başkaları değil demek en büyük edepsizlik. Şöyle ki sosyal davranışların niyetleriyle irtibatı dışarıdan gözükmediği için zanlarla değerlendirilir. Mesela bir yürüyüşün kibirden mi, vakardan mı, vazifenin gerektirdiği heybetten mi, alışkanlıktan mı kaynaklandığına dışarıdan karar vermek zan olacaktır. Hüsn-i zan edilirse ne âlâ, fakat suizan edilirse, bu zan isabetliyse gıybete, değilse iftiraya sebebiyet verecek. Neticede kibirli yürümekten daha kötü bir noktaya çıkacaktır. Öyleyse ahlak kitaplarında, hadislerde, ayetlerde kibirli yürüme uyarısını okuyunca kendi hayatımıza bakıp değerlendirmeliyiz. Terbiyesinden sorumlu olmadığımız başkalarında değil. Bu şartı zihnimizde bulundurarak bazı tespitlerde bulunabiliriz. Evet, teknolojiyle kısa zamanda büyük bir evrim geçirdik. Artık parmak uçlarımızla da konuşuyoruz. Klavye yahut dokunmatik ekranlarda gezinen parmaklarımız da bir fısıltıyı bir başkasına aktarabiliyor. Aslında hiç bilmediği bir iddiayı yayabiliyor. Bu imkanlar hayrı kolaylaştırdığı gibi şerri de kolaylaştırdı. Ahir zamanın hızlandırıcı, çoğaltıcı etkileri. Sanal virtualin tercümesi, İngilizce'de virtue, fazilet, erdem, adamlık, hassa, özellik anlamlarına geliyor. Buradan fiili ve fiile geçmemiş bil kuvve manaları doğmuş. Hem gerçek hem değil. Bir hükümdar düşünün, kral değil fakat ele geçirdiği kuvvetiyle hükmediyor. Fiilen kral, gerçekte kral değil ama gerçekte yönetiyor. Bizim sanal karşılığını verdiğimiz, gerçek olmayan ekranda, ağda, bilgisayarda var kabul edilen manasına işte buradan geçilmiş. Sanal kelimesi bizi yanıltıyor, gerçekte yok gibi hissettiriyor. Halbuki düşünelim, telefon faturamızın kağıt baskısı mı daha gerçektir yoksa onun sistemdeki kaydı mı? Kapıya bırakılmış fatura kaybolsa, hatta bizim tarafımızdan yok edilse bile sanal alemdeki kaydı silinmiyor. Belki gerçek hayattaki fiskosların, kaçamak bakışların Allah'tan başka şahidi yok. Fakat internette her şey kayıt altında. Son aylarda internette bir şey olmaz zannederek şahıslara ve manevi şahsiyetlere hakaret edenler hakkında yapılan kanuni takibat da sözümüzü teyit ediyor. Zaten niyetleri bile bilen Allah'a imanımız bizi sanal bir meşru görmeye çekmemeli. Bu değişimler karşısında değişmeyen bir adabımız olmalı. Karşılaştığımızda adab-ı muaşeret gereği hürmetle davranacağımız bir kişinin paylaştığı bir düşüncesinin altına ağır yorumlar yazabiliyoruz. Yüz yüze bakmıyor diye mi? Fakat pamukçuyla gıybetçi kadıncağız gibi hakkına girdiğimiz kişilerle yüzleşeceğimiz bir güne biz de inanıyoruz. Geçmişte en çok çekinilen şeylerden biri nispet yapmaktı. Nispet, mukayese, orantılama, karşılıklı uyum, isnat etme manalarından hareketle yan bir mana kazanmıştı. Bu da birini kızdırma, kıskandırma, üzme, bugünün tabiriyle ezme maksadıyla bir davranış sergilemekti. Bugün sosyal medyada yemeğini, tatlısını, kıyafetini, nikah fotoğrafını vesaire resmedenler muhtemelen hiç böyle bir şeye niyet etmiyorlar. Zaten internetin tabiatı gereği ortaya döküyorlar. Fakat paylaştıkları şeyin ortalıktakilerde meydana getirebileceği duygu dalgalanmalarını hesaba da katmamış oluyorlar. İşte nispet yapmama hassasiyeti bundan kaçınmayı gerektirirdi. Dün hava atmış olmamak için ezilip büzülünürdü. Bin dereden su getirerek açıklamalar yapma ihtiyacı hissedilirdi. Bugün hava atamadım, başkasının havası altında ezildim diye üzülen gençlerimiz var. Töhmet mevkilerinden uzak durma prensibi de bunu emrediyordu. Benim niyetim temiz, başkası ne düşünürse düşünsün demek her zaman geçerli değildi. Sonra nazar değmesinden ve göz hakkından korkulurdu. Sosyal medyayı ortaya dökmeden özel görüşmeler içinde kullananlar çok tabii. Fakat burada da genelle özel karışıyor. Sanal dünya, yalan dünya oluyor. Genç sanılan yaşlı, yetişkin sandığımız çocuk, kadın sandığımız erkek, en önemlisi dost sandığımız düşman olabiliyor. Asafi devrimize de hitap eden rubailer söylemiş. Her merd olanın meşrebi merdane midir? Her mahveşin gamzesi şahane midir? Kimden işitirsen sözü tetkik eyle. Her kavli hakimin de hakimane midir? Her dil kederi nifaktan pak olmaz. Her sade dil ayine-i idrak olmaz. Her şahsa dehen gülşah-ı esrar olma. Her şah-ı çenar-ı bir misvak olmaz. Yani her gönül, İki yüzlülük bulanıklığından temizlenmiş değildir. Her saf gönül de anlayışlı değildir. Aman herkese sırlarını söylemek için ağzını açma. Her çınar ve söğüt dalı misvak değildir. Adab mı toplum baskısı mı? Adab-ı muaşereti yapmacıklık toplum baskısıyla hareket etmek gibi telakki edebilenler olabiliyor. Bu da yukarıda izah etmeye çalıştığımız türden bir suizan oluyor. Adab-ı muaşeret nedir? Görgü kurallarıdır. Kaynakları da dindir, töredir, örftür, ahlaktır, teamüllerdir. Bunları kural haline getiren bizim atalarımızdır. Kural niye konur? Çünkü nefislerimiz incelikten yoksun davranabilir. Tevazu yerine kibri, fedakarlık yerine bencilliği, sabır yerine aceleciliği tercih edebilir. Adam öldürmek niye kanunla cezalandırılıyorsa, birine hava atmak da aynı sebeple ayıplanır. Hırsızlık nasıl kanunla engellenmeye çalışılıyorsa, bencillik de ahlak da giderilmeye çalışılır. Ahlakı hiçbir yaptırım ve baskı olmaksızın sadece vicdan meselesi halinde tutmak vicdansızları iştahlandırır. Toplumun yaptırımı bu vicdansızları zapt etmek içindir, o kadar. Diğer taraftan adab-ı muaşeret kabuksa, özü olan asıl duygulara, asil ahlaki faziletlere talip olmalıyız elbette. Kurbanda ete, namazda surete bakmayan ilahi irade, elbette adapta da yapmacık adetlere bakmayacaktır. İslam bize daima iç ve dış, öz ve söz, batın ve zahir birliği arar. İmanda batın ve zahir çatlağı nifak, davranışlarda iç ve dış çatlağı riya. Sözlerimizde öz ve söz ayrılığı, sözün doğruluğu açısından yalan, iftira. Sözün vicahi başka, gıyabi başka olması açısından gıybet, dedikodu. Kıylukal. Kıylukal dedikodu demek. Aslında kelime Arapça'da denildi ve dedi manasına geliyor. Öyle olunca irfan ehli şairler zahiri ilme, maneviyatsız bilgi yığınlarına da kıylukal demişler. Hakikaten ilmi eserlerde görüşler bildirilirken daima şöyle denildi, falanca şöyle dedi şeklinde bu tabirler kullanılır. Tamam, dendi, denildi de ey alim, senin tarafından bu bilgiler, bu tavsiyeler, bu emirler ve yasaklar uygulandı mı? Kal, hal ve efal, fiil, davranış oldu mu? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de bunu niyaz ediyor. Ya Rab, hidayet eyle vecdu hali, hem savmu salatu, hem güzel efali. Her fikirden eyle gönlümü sen hali, zikrinle dolup unuda kıylu kali. Burada bize de mesaj var. Paylaştığımız, eşe dosta gönderdiğimiz güzel mesajlarda iletildi, beğenildi, paylaşıldıdan öteye yaşandı, tatbik edildi, uygulandı noktasına geçebiliyor muyuz? Geçemiyorsak profilimizin faziletleri sanal bir dedikodudan öte geçemiyor demektir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Sesli Dergi'de Yüz Akı Dergisi'nin son sayısından dijital çağda sözün adabına dair başlıklı güzel bir yazıyı denemeyi sizlerle paylaştık. Mustafa Asım Küçükaşçı imzasını taşıyordu bu yazı. Devam ediyoruz yine Yüz Akı dergisiyle. Bu kez değerli dinleyicilerimiz sizlere Hazreti Mevlana'nın Gönül Dünyası'nda Sır ve Hikmet İncilleri bölümünden muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi imzasını taşıyan fayda veren nasihat başlıklı yazıyı aktarmaya çalışacağız. Lisan nasihat için. Kainatın her köşesindeki ilahi azamet akışları ve kudret nakışları insana nice sırlar ve hikmetler söylemekte. Maksat insanların öğüt alması. Ayette buyurulur. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. O misaller gönüllere ötelerden pencereler açtı. Niceleri o misalleri gördü, işitti, uyandı, dirildi ve istikamete girdi. Bu sebeple Hazreti Yunus ve Hazreti Mevlana gibi hak dostları insanları nice misallerle eğitmeyi kendilerine usul eylediler. Elbette nasihati dinleyecek kulağın sağır olmaması, öğütlere muhatap olan kalbin ölü olmaması, aklın da ahmak olmaması şartıyla. Aksi halde en tesirli sözden ne fayda? Manen sağır bir kulak, manen ölü bir kalp ve ahmak bir akıl için en kıymetli nasihatler de, en müessir misaller de nafile. Ne ilim, ne zeka, ne lisan, ne beyan. Cudi Efendi'nin dediği gibi, hidayet senden olmazsa dirayet neylesin ya Rab? Arapça bilse de bu cehle ayet neylesin ya Rab? Yani ya Rabbi, sen hidayet lütfetmezsen anlayış kudreti ne işe yarar? Arapça bilse de Ebu Cehil'e işittiği ayetler ne fayda versin? Kalbi ölü, vicdanı katı, gözü kör eden kin, haset, nefret gibi habis duygular ve yalan, fısku fücur ve zulüm gibi büyük günahlar, kara bulutların azametli güneşe perde olabildiği gibi, insanla hidayetin, hikmet ve nasihatlerin arasına girerler. O kara bulutları dağıtacak yegane çare ise samimi tevbe yağmurlarıdır. O zaman nasihatler fayda verir. Misaller rahmet olur. İşte bu çerçevede Hazreti Mevlana nasihat ve faydası üzerine şu hikayeyi anlatmaktadır. Kuşun biri hile ve tuzakta yakalanmıştı. Kuş kendini yakalayana dedi ki, "Ey efendi, sen hayatında birçok sığır ve koyun yemişsindir. Birçok deve de kurban etmişsindir. Sen onların etleriyle dahi doymadın. Benim bedenimle mi doyacaksın? Beni serbest bırak da sana 3 öğüt vereyim. Vereyim de bil bakalım akıllı mıyım, aptal mıyım? O 3 öğüdümün birincisini senin elinde vereyim. İkinci öğüdümü damın üstünde vereyim. Üçüncüsünü de ağacın üstüne konunca söylerim. Sen bu 3 öğüt sayesinde mesut olursun. Elindeyken vereceğim öğüt şudur. Olmayacak şeye kim söylerse söylesin inanma." Kuş o değerli olan ilk öğütü söyleyince kendini yakalamış olan el gevşedi, azat oldu, uçtu ve duvarın üstüne kondu. Orada ikinci öğüdünü söyledi. "Bir de geçmiş gitmiş şeye gam çekme. Bir şey senden geçip gittikten sonra onun hasretini çekme. Geçmişe acımak, geçmişe hasret duymak yanlış bir iştir. Giden geri gelmez. Onu yad etmek de boş şeydir." Ondan sonra dedi ki, "İçimde 10 dirhem ağırlığında çok kıymetli, eşi bulunmaz bir inci vardır. O inci seni de çocuklarını da devlete ve saadete kavuştururdu. Fakat kısmetin değilmiş. Dünyada eşi bulunmayan o inciyi kaçırdın." Bunun üzerine avcı feryadu figan etmeye koyuldu. Kuş avcının bu hareketi üzerine, "Sakın geçmiş bir şeye gam çekme demedim mi?" dedi. "Madem ki inci elinden gitti, neden gam çekiyorsun? Sözümü anlamadın mı? Yahut sağır mısın? Sonra bir de sana olmayacak şeye sakın aldanma demedim mi?" dedi ve devamla, "Aslanım, benim kendim 3 dirhem gelmez bir serçe kuşuyken içimde 10 dirhemlik inci nasıl bulunabilir?" Adam kendine geldi de, "Peki," dedi, "haydi o 3. öğüdü de söyle." "Evet," dedi kuş, "öbür öğütleri tuttun da 3.'sünü sana bedava söyleyeyim, öyle mi? Gaflet uykusuna dalmış bir bilgisize öğüt vermek, çorak bir yere tohum ekmektir. Yahut çölü sulamak gibidir. Ahmaklığın, bilgisizliğin yırttığı şeyi artık hiçbir yama tutmaz. Ey öğütçü, oraya hikmet tohumunu pek ekme." Hikayede insanın dinlediği nasihatleri değerlendiremeyişi, gaflet ve hamakat içinde az evvel işittiği sözün dahi hakikatini idrak edemeyişi, tebessüm ettirici fakat düşündürücü bir şekilde temaşa edilmekte. Fakat bu hikayeye gülüp geçen birçok insan aynı halin içinde yaşar. Gafil insan, eşi, dostu, akrabası birçok insanın vefat haberini alır. Fakat ölümü, o sessiz vaizi bir türlü dinlemez. Son nefes için, ahiret yurdu için çalışmaz. Ezanları işitir, ayağa camiye gitmez. Feryatları duyar, yardım etmez. Sohbetleri duyar, ayetleri, hadisleri ezbere bilir. Hatta böyle güzel, hikmetli sözleri mesajlar halinde eşine, dostuna gönderir. devrimizin tabiriyle paylaşır, fakat kendisi o hakikatlerle amel etmez. Hikayeden murad edilen bir hikmet de şudur. Hikayedeki adam da, verdiğimiz misallerdeki benzerleri de akıl taşıyan insanlardır. Toplumda hakka yahut halka karşı suç işleyen insanların akılsız oldukları söylenemez. Zeka taşımadıkları, bilgisiz oldukları da iddia edilemez. Demek ki nasihatlerden istifade edebilmek için akıl yeterli olmamakta. Aklı aşan inanç, muhabbet, teslimiyet ve itaat gibi duygulara ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca nasihate, insana kendi aklının yetmemesinden ihtiyaç duyulur. Zira Darb-ı Mesel'de geçtiği üzere, akıl, akıldan üstündür. Ayet-i Kerime'nin ifadesiyle, her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır. Nasihate ihtiyaç duymadığını düşünmek, kibir ve gururdan kaynaklanan bir hamakattir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebliğine başladığı zaman Mekke'nin ileri gelenlerinden birçoğu Efendimizin asil bir aileden gelse de fakir ve yetim oluşundan dolayı onun davetine icabet etmeyi gururlarına yediremediler. Taassup göstererek hakikatin düşmanı oldular. Müminlerse daima sohbet ve nasihate aç ve muhtaç olduklarını müdriktirler. Ayeti kerimede, sen yine de öğüt ver, çünkü öğüt müminlere fayda verir, buyurulmuştur. Kamil müminler sözün hakikatine bakarlar. Söyleyenin yaşına, mevkiine değil. Menkıbelerden biliriz ki, kimi zaman koca bir insan, küçük bir çocuğun nasihatiyle intibaha gelmiştir. Azametli sultanları bir derviş yahut bir alim bir tesirli sözle hatalı davranmaktan alıkoyabilmiştir. Bu hususta nasihat verenin de dikkat edeceği hususlar vardır. İnsandaki benlik ve nefsaniyet nasihate karşı tepkili olabileceği için öğüt ve hatırlatmaların bilhassa ilk kez hitap edilecek kimselere umumiyetle yumuşak olması emredilmiştir. Firavun'u hakikate davet etmek için gönderilen Hazreti Musa'ya kavli leyyinle konuşması emredilmiştir. Bu yumuşaklık sadece lafızda değil, nasihati veren kişinin kalbinde de bulunmalıdır. Çünkü nasihat veren kimse kendinin sanatkar bir tamirci gibi düşünmelidir. Tamirciye eşyanın bozuğu gelir. Eşya bozulmamış olsa veya tamirciye getirilmese o mesleğini icra edemez. Bozulan eşyalar bu sebeple tamirci için bir nimettir. Tamircinin mahareti tamir ettiği eşya ile ölçülür. Aynı şekilde günahlarla zedelenmiş insanlar da nasihat ve irşatlarına muhtaç oldukları gönül dergahlarına koşarlar. Onları hakir görmek, küçümsemek veya kapıdan kovmak bir tarafa, hakiki tebliğ eri, şefkat dolu yüreği ve narin elleriyle bu çaresiz güvercini ürkütmeden gönül sarayına alarak tedavi etmelidir. Tebliğcinin muhatabının ruhuna sirayet edebilmek için bir damar arayıp bulması şarttır. Unutulmamalıdır ki, günahkarların kirlerini arıtmakla meşgul olmak, kişiyi Allah'a yaklaştırır. Zira ihya olmasına vesile olduğu insanların hayırlı amellerinden silsile halinde kendisine de sadaka-i cariye kapısı açılmış olur. Eğer bu manevi tedavi vazifesinde muvaffak olamıyorsa, hatayı muhataptan önce kendinde aramalıdır. Tamirci ehil değil, hamsa, yani daha kendinin tamire ihtiyacı varsa, önüne gelen eşyayı ancak ziyan eder. Sevap ararken vebal yüklenir. Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri buyurur. İki kişinin dinde çıkardığı fitneyi şeytan bile çıkaramaz. Bir, dünya hırsına mağlup alim, iki, Kur'an ve sünnetin muhtevasına uzak ve bigane yaşayan ham sofu. Kısacası olgun mümin, hizmet ve tebliğ ehlidir. Fani varlığından sıyrılmış bir halde kendisini hizmet kervanının en gerisinde kabul eden bir gönül neferidir. O, dertlilerin ve hastaların yanında, matemlilerin civarında, ümitsizlerin başucunda, muzdarip ve yalnız kalmışların dostluğundadır. O, nefsin girdaplarında boğulmak üzere olanların imdadına koşan bir el, yolunu kaybeden veya şaşıranlara yol gösteren bir kılavuzdur. Her halükarda nasihat ve sohbet, bir müminin çok mühim bir gıdası ve ihtiyacıdır. Sahabe sohbette bu mevkiye erişmiştir. Mürşid-i kamiller de saliklerini sohbetle irşat ederler. Bu ihtiyaç o kadar esaslı ve umumi bir mahiyet arz eder ki, Peygamber Efendimizin lisanından "din nasihatten ibarettir" buyurulmuştur. Hadis-i şerifte zikredilen nasihatin iki manası vardır. Biri samimiyet, diğeri hayra davettir. Öyleyse kul dinini istikamet üzere yaşayabilmek için ihlaslı olmaya ve insanları hayra davete devam etmelidir. Hikayede kuşun dile getirdiği iki nasihatte de ibretler vardır. Olmayacak şeye kim söylerse söylesin inanma. Müminler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği gaybi hususlara iman ederler. Bunlarda da Kur'an ve sünnetin vahyin doğruluğunu esas tutarlar. Mucize ve keramet gibi harikulade hadiselerde haktır. Fakat bunlar dışında kendisine bildirilen, aktarılan, hatta gösterilen şeyleri Müslümanlar şeriat mihengine vururlar. Çünkü insanların hayret verici şeylere düşkünlüğünden istifade eden sahtekarlar, olmayacak hikayeler, rüyalar ve vaatlerle insanların inanç dünyasını istismar edebilmektedir. Hazreti Mevlana ne güzel hikaye eder. Sahte para büyüklük taslar da her an, ey ayarı tam altın der, ben senden hiç değersiz olur muyum? Altın ona cevap verir, der ki, evet kapı yoldaşı, fakat mihenk taşı geliyor, imtihana hazırlan. İslamiyet'te her şeyin mihenk taşı şer-i şeriftir, istikamettir, takvadır. Tasavvuf, şer'i ölçüler ve istikamet üzere Kur'an ve sünnetin manevi ve ruhani derinlikte hayata geçirilmesidir. İkinci nasihat de İslami bir hakikati ifade eder. Geçmiş gitmiş şeye gam çekme. Gönül bir misafirhaneye benzer. Oraya uğrayan gamlar da, sevinç ve mutluluklar da birer misafir hükmündedir. Hiçbiri daimi ve kalıcı değildir. Bu yüzden hadiseler karşısında aşırı sevinç de, aşırı hüzün de insanın itidalini gereksiz yere bozar. Ayet-i kerimede de bu husus kaderin hikmeti olarak beyan buyurulur. Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Yani hepsi önceden yazılmıştır. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Allah bunu, elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye açıklamaktadır. Çünkü Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. Olmuş bitmiş bir hadisenin değişmesi imkansızdır. Çünkü her oluş kader icabıdır. Geçmiş olaylardan şikayet ve elem çekme yerine ders ve ibret almaya bakmalıdır. Bu bir günahsa tevbe ve istiğfar etmelidir. Geçmişle ancak bu sebeple ilgilenmek makuldür. Hazreti Ömer buyurur, "Dört şey asla geri gelmez. Söylenen söz, atılan ok, geçmiş hayat, kaçırılan fırsat. İnsan için gelecek de meçhuldür. Ne olacağı bilinemeyeceğinden geleceğe ait mülahazalarla tasa çekmek yerine akıl, kalp ve tecrübeyle alınacak tedbirle yetinmek, aynı zamanda duayla da Allah Teala'ya iltica etmek gerekir. Ayeti kerimede buyrulur. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Kaldı ki gelecek adına umumiyette rızık için endişe çekilir. Halbuki Allah rızka kefildir. Lakin esas istikbal olan ukbadaki manevi rızıklar için Rabbimiz kefil değildir. Kimseye garanti etmemiştir. Bu sebeple ahiret için yapılacak işlerde geleceğe güvenmemek icap eder. Zira ömür ne zaman biteceği meçhul bir makaraya benzer. Dolayısıyla tevbeyi, infakı, gayreti, hayırlı işleri asla ertelememek icap eder. Hazreti Mevlana şöyle buyurur. Ey arkadaş, sufi bulunduğu vaktin oğludur. Bu iş yarın olsun, yarına kalsın demek tarikat anlayışına uymaz. Geçmiş için gamlanmakla vakit kaybetmemek, geleceğe güvenmeyip onunla ilgili emellere kapılmamak gerektiğine göre geriye içinde bulunduğumuz an kalmaktadır. Sufi İbnül Vakt, Sufi vaktin oğludur tabiri bunu anlatır. Tasavvuf, anı en doğru şekilde zikirle, tefekkürle, ibadetle, hizmetle yaşama sanatıdır. Böyle yaşayanların da ne hayıflanıp gamlanacakları bir geçmişleri, ne korkup endişe edecekleri bir istikballeri olur. Şair şöyle ifade etmiştir. Geçti mazi, çekme istikbale gam, gün bugün, saat bu saat, dem bu dem. Rabbimiz bizleri hikmetli nasihatlere karşı manen sağır kesilmekten muhafaza eylesin. Zatının ve Habibinin talimatlarına itaat eden, hak dostlarının hikmetli nasihatlerinden istifade edebilen, hassas, rakik, duygulu kullar olabilmemizi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyicilerimiz, Sesi Dergi'de sizlerle son olarak Yüz Akı Dergisi'nin son sayısından Fayda Veren Nasihat başlıklı muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı güzel bir yazıyı paylaşmaya gayret ettik ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Hoşçakalın.
Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.